Ayrım 7. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili. Marshall B. Rosenberg, ph.d. Sayfa 63. Alıştırma 2. Duyguları ifade etmek. Duyguların sözel ifadesinde aynı fikirde olup olmadığımızı görmek isterseniz, aşağıdaki cümlelerden duygu ifadesi olduğunu düşündüklerinizi işaretleyin. 1. Senin beni sevmediğini hissediyorum. 2. Gidiyor olmana üzülüyorum. 3. Sen öyle konuşunca korkuyorum. 4. Beni kapıda karşılamadığında kendimi ihmal edilmiş hissediyorum. 5. Gelebileceğini duyunca çok sevindim. 6. İğrençsin. 7. İçimden sana vurmak geliyor. 8. Yanlış anlaşılmışım gibi hissediyorum. 9. Benim için yaptıklarından dolayı kendimi iyi hissediyorum. 10. Değersizim. Alıştırma 2'ye cevaplarım. 1. Eğer bu cümleyi işaretlediyseniz size katılmıyorum. Beni sevmediğini hissediyorum cümlesini bir duygu olarak değerlendirmiyorum. Bana göre konuşan kişi kendi hislerini ifade etmek yerine karşısındaki kişinin duyguları hakkındaki düşüncelerini ifade ediyor. Ne zaman hissediyorum sözcüğünün ardından benim, senin, onun, şunun veya sanki nokta nokta miş gibi sözleri kullanılırsa, ondan sonra gelen kelime genelde benim duygu ifadesi olarak görmediğim bir şeydir. Üzgünüm, acı hissediyorum veya kederliyim gibi sözler duygu ifade etmeye örnek olabilir. 2. Bu cümleyi işaretlediyseniz bir duygunun sözel olarak ifade edildiği konusunda sizinle aynı görüşteyim. 3. Bu cümleyi işaretlediyseniz bir duygunun sözel olarak ifade edildiği konusunda size katılıyorum. 4. Bu cümleyi işaretlediyseniz size katılmıyorum. Kendini ihmal edilmiş hissetmenin bir duygu olmadığını düşünüyorum. Bana göre bu, konuşanın diğer kişinin ona ne yaptığıyla ilgili düşüncesini ifade ediyor. Bir duygu ifadesi şöyle olabilirdi. Beni kapıda karşılamadığın zaman kendimi yalnız hissediyorum. 5. Bu cümleyi işaretlediyseniz, bir duygunun sözel olarak ifade edildiği konusunda size katılıyorum. 6. Bu cümleyi işaretlediyseniz, size katılmıyorum. Bana göre iğrençsin kelimesi, konuşmacının ne hissettiğini değil, diğer kişi hakkındaki düşüncesini ifade ediyor. Duygu ifadesi, tiksinti hissediyorum veya tiksiniyorum olabilirdi. 7. Bu cümleyi işaretlediyseniz size katılmıyorum. Sana vurmak istiyorum cümlesini bir duygu ifadesi saymıyorum. Bana göre burada konuşmacı hissettiğini değil, yapmak istediğini ifade ediyor. Buradaki duygu ifadesi çok öfkeliyim olabilirdi. 8. Bu cümleyi işaretlediyseniz size katılmıyorum. Ben yanlış anlaşılmayı bir duygu ifadesi saymıyorum. Bana göre burada konuşmacı diğer kişinin ne yaptığına ilişkin düşüncesini ifade etmiş. Bu durumda duygunun ifadesi şöyle olabilirdi. Buna canım sıkıldı, cesaretim kırıldı veya hayal kırıklığına uğradım. 9. Bu cümleyi işaretlediyseniz bir duygunun sözel olarak ifade edildiği konusunda size katılıyorum. Ama iyi kelimesi bir duyguyu ifade etme açısından yetersiz kalıyor. Duygularımızı başka kelimeler kullanarak daha açık ifade edebiliriz. Örneğin, ferahlamış, rahatlamış, müteşekkir veya cesaretlenmiş kullanılabilirdi. 10. Bu cümleyi işaretlediyseniz size katılmıyorum. Ben değersiz kelimesini bir duygu saymıyorum. Bana göre bu kelime konuşmacının ne hissettiğini değil, onun kendisi hakkındaki düşüncelerini ifade ediyor. Duygu ifadesi olabilecek örnekler, yeteneklerim konusunda şüphe duyuyorum, yeteneklerim konusunda kuşkuluyum veya çaresizlik hissediyorum. 5. Bölüm. Duygularımızın sorumluluğunu üstlenmek. İnsanları asıl rahatsız eden olaylar değil, onlara bakış açılarıdır. Epiktetus. Olumsuz bir mesajı duymak. 4 seçenek. Şiddetsiz iletişimin 3. bileşeni, duygularımızın kaynağını bilmeyi ve kabul etmeyi içerir. Şiddetsiz iletişim, başkalarının söyledikleri ve yaptıklarının bizim duygularımızı tetikleyebileceğini ama asla duygularımızın sebebi olamayacağı konusunda farkındalığımızı arttırır. Başkalarının yaptıkları, duygularımızın tetikleyicileri olabilir, sebebi değil. Duygularımızı, başkalarının söylediklerini ve yaptıklarını nasıl algılayacağımızı seçimimize bağlı olarak uyandığı gibi, o andaki ihtiyaçlarımız ve beklentilerimizden doğar. Üçüncü bileşen bizi, duygularımıza yol açan eylemlerin sorumluluğunu üstlenmeye yönelir. Olumsuz bir mesajı alırken 4 seçeneğimiz var. 1. Kendimizi suçlamak. 2. Başkalarını suçlamak. 3. Kendi duygu ve ihtiyaçlarımızı algılamak. 4. Başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını sezmek. Birisi bize sözlü veya sözsüz olarak olumsuz bir mesaj verdiğinde onu nasıl algılayacağımıza dair 4 seçeneğimiz var. Birincisi, suçlama ve eleştiri duyarak üstümüze alınmak. Örneğin, birisi çok sinirlidir ve şöyle der: "Sen bugüne kadar tanıdığım en bencil insansın." Üstümüze alınmayı seçtiğimiz takdirde tepkimiz, "Eyvah, daha hassas olmalıydım." olabilir. Diğer kişinin yargısını kabul etmeyi seçtiğimizde, öz saygımızı kaybetmek pahasına kendimizi suçlarız. Bu bizi suçluluk, utanç ve depresyon duyguları gibi bir bedel ödemeye götürür. İkinci seçenek, konuşmacıyı suçlamaktır. O zaman, "Sen bugüne kadar tanıdığım en bencil insansın" cümlesine karşı çıkarız. "Bunu söylemeye hiç hakkın yok. Ben her zaman senin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyorum. Asıl bencil olan sensin." Söylenenleri bu şekilde alır ve konuşan kişiyi suçlarsak büyük olasılıkla öfkeleniriz. Olumsuz bir mesaj aldığımızda üçüncü seçeneğimiz bilincimizin ışığını kendi duygu ve ihtiyaçlarımıza yöneltmektir. Bu durumda cevabımız şöyle olabilir: "Bana bugüne kadar tanıdığım en bencil insansın" dediğini duyunca kırılıyorum. Çünkü senin tercihlerini göz önünde bulundurmak için sarf ettiğim çabanın takdir edilmesine ihtiyacım var. Dikkatimizi kendi duygularımıza ve ihtiyaçlarımıza odakladığımızda, o anda hissettiğimiz incinme duygusunun takdir edilmek için harcadığımız çabanın tanınması ihtiyacından kaynaklandığının bilincine varırız. Son olarak, olumsuz bir mesajı alırken, dördüncü seçeneğimiz, bilincimizin ışığını diğer kişinin o anda ifade ettiği duygu ve ihtiyaçlara yöneltmektir. O zaman, örneğin şöyle sorabiliriz: "Önerilerinin daha çok dikkate alınmasını istediğin için mi kırıldın?" Duygularımızdan dolayı başkalarını suçlamak yerine, kendi ihtiyaç, arzu, beklenti, değer ve düşüncelerimizin varlığını kabul edip, onaylayarak duygularımızın sorumluluğunu üstlenebiliriz. Aşağıda hayal kırıklığı ifade eden iki cümle arasındaki farka dikkat eder misiniz? Örnek 1. A. "Dün akşam gelmemekle beni hayal kırıklığına uğrattın." B. "Dün akşam gelmeyince hayal kırıklığına uğradım çünkü beni rahatsız eden bazı şeyleri konuşmak istiyordum." A. "Hayal kırıklığının sorumluluğunu tamamen diğer kişinin davranışına yüklüyor." B. "İse hayal kırıklığını kendisinin karşılanmamış ihtiyacına bağlıyor." Örnek 2. A. "Sözleşmeyi iptal etmeleri beni gerçekten çok rahatsız etti." B. "Sözleşmeyi iptal ettiklerinde çok rahatsız oldum çünkü kendi kendime bunun son derece sorumsuzca bir davranış olduğunu düşündüm." A. "Hayal kırıklığının sorumluluğunu tümüyle diğer kişinin davranışlarına bağlıyor. Oysa B'de rahatsızlığının gerisindeki düşüncelerin varlığını fark ederek duygusunun sorumluluğunu üstleniyor. Kendi suçlayıcı düşünme biçiminin içindeki rahatsızlık hissettiğini yarattığını fark ediyor." Biz şiddetsiz iletişimde bu konuşmacıyı bir adım daha ileri gitmeye ve isteklerinin ne olduğunu tanımlamaya cesaretlendiririz. Onun hangi ihtiyacı, arzusu, beklentisi, ümidi ve değerleri karşılık bulmamıştı. Daha sonra göreceğimiz gibi duygularımızı ne kadar kendi ihtiyaçlarımızla bağdaştırabilirsek diğerlerinin bize şefkatle karşılık vermesi de o kadar kolay olacaktır. B'de duygularını ihtiyaçlarıyla ilişkilendirdiğinde şöyle diyebilirdi. Sözleşmeyi iptal ettiklerinde çok rahatsız oldum. Çünkü geçen sene işten çıkarttığımız işçileri tekrar işe alabilme fırsatı doğacağını ümit ediyordum. İnsanları suçluluk duygusuyla harekete geçirmenin temel işleyişi kendi duygularımızın sorumluluğunu karşımızdakine yüklemektir. Örneğin, ana babalar çocuklarına "Okulda kötü not alman anne babayı çok üzüyor." dediğinde, dolaylı olarak kendi mutluluk ya da mutsuzluklarına çocuğun davranışlarının sebep olduğu izlenimini uyandırırlar. Yüzeysel baktığımızda, başkasının duygularının sorumluluğunu üstlenmek iyi niyetli bir özen gösterisi gibi yanlış anlaşılsa da, özünde çocuk, anne babasının acı çektiğini görünce kendini kötü hisseder. Anne babası istediği için davranışını değiştiren çocuk, bu sorumluluğu canı yürekten istediği için değil, kendisini kötü hissetmekten yani suçluluk duygusundan kurtarmak için yapar. Bu anlamda duygularımızın sorumluluğunu üstlenmek yerine o sorumluluktan kaçma eğilimini destekleyen yaygın bazı konuşma kalıplarını tanımakta yarar var. Gönülden vermekle suçluluk duygusuyla harekete geçmeyi birbirinden ayıralım. 1. Şu, bu, o gibi kişi belirtmeyen işaret zamirlerini kullanmak. Broşürlerimizde imla hataları olunca buna gerçekten sinirleniyorum. Şu iş canımı fena halde sıkıyor. 2. Sadece başkalarının eylemlerinden söz edilen ifadeler. Sen doğum günümde beni aramayınca kırılıyorum. Yemeğini bitirmezsen anne hayal kırıklığına uğrar. 3. Parantez içinde bir duygu. Hissediyorum çünkü nün ardından ben yerine başka bir kişi ismi ya da zamiri kullanmak. Kırıldım çünkü sen beni sevmediğini söyledin. Çok kızdım çünkü o yönetici sözünü tutmadı. Duygunuzla ihtiyacınızı birbirine bağlayın. Hissediyorum çünkü ben. Tüm bu örneklerde bir duygu hissediyorum çünkü nün ardından başka bir zamir yerine ben sözcüğünü yerleştirerek kendi duygularımızın sorumluluğuna dair bilincimizi derinleştirebiliriz. 1. Broşürlerimizde imla hataları olunca gerçekten sinirlendiğimi hissediyorum. Çünkü ben şirketimizin profesyonel bir izlenim vermesini önemsiyorum. 2. Yemeğini bitirmezsen anne hayal kırıklığına uğrar. Çünkü ben güçlü ve sağlıklı büyümeni istiyorum. 3. Yönetici sözünü tutmadığı için çok kızdım. Çünkü ben bu uzun hafta sonunda izin alıp kardeşimi ziyarete gitmeyi planlamıştım. Duyguların kökenindeki ihtiyaçlar. Başkaları hakkındaki yargılarımız, karşılanmamış ihtiyaçlarımızın yabancılaşmış ifadeleridir. Başkaları hakkındaki yargılarımız, eleştiri, teşhis ve yorumlarımız, özünde ihtiyaçlarımızın yabancılaşmış ifadeleridir. Eğer birisi, "Beni hiç anlamıyorsun" derse, aslında bize anlayış ihtiyacının karşılanmadığını söylemektedir. Eğer bir kadın kocasına, "Bu hafta her gece geç saatlere kadar çalıştın, işini benden çok seviyorsun" derse, aslında yakınlık ihtiyacının karşılanmadığını dile getirmektedir. İhtiyaçlarımızı değerlendirme, yorum ve benzetmeler kullanarak dolaylı yollardan ifade ettiğimizde, diğer kişilerin bunu eleştiri olarak duyma ihtimali çok yüksek olacaktır. İhtiyaçlarımızı ifade edersek, karşılanma olasılıkları yükselir. Ve insanlar eleştiriye benzer en ufak bir şey duyduklarında enerjilerini kendilerini savunmaya veya karşı tarafa saldırmaya harcama eğiliminde olurlar. Eğer karşımızdakilerden şefkatli yanıt almayı arzu ediyorsak, onların davranışlarını yorumlayıp yargılamaya kalkışmak, bindiğimiz dalı kesmekle bir olur. Bunun yerine duygularımızla ihtiyaçlarımız arasındaki bağlantıyı doğrudan kurarak diğerlerinin ihtiyaçlarımıza şefkatle karşılık vermesini kolaylaştırabiliriz. Ne yazık ki çoğumuz ihtiyaçlar doğrultusunda düşünmeyi öğrenmedik. İhtiyaçlarımız karşılanmadığında otomatik olarak diğerlerinin hata ve kusurları üzerine düşünmeye alışığız. Böylece paltolarını dolaba asmalarını istediğimiz halde çocuklar, onları koltukların üzerine bırakınca çocuklarımızı tembellikle suçlamayı, iş arkadaşlarımızın işlerini bizim tercih ettiğimiz biçimde yapmadıklarında onları sorumsuz diye yargılamayı öğrendik. Bir seferinde Güney Kaliforniya'da bazı toprak sahipleriyle göçmen tarım işçileri arasında gittikçe daha da düşmanca ve şiddetli hale dönüşen bir çatışmaya arabuluculuk yapmaya davet edildim. Toplantıya iki soruyla başladım. Her iki tarafın ihtiyaç duyduğu şey nedir? Ve bu ihtiyaçlarla bağlantılı olarak diğer taraftan rica ve istekleri nelerdir? Bir tarım işçisi, "Sorun bu insanların ırkçı olması," diye bağırdı. Bir toprak sahibi daha yüksek sesle, "Esas sorun bu insanların hukuka ve düzene saygılarının olmaması," diye bağırdı. Çoğu kez olduğu gibi bu gruplarda karşı tarafın hata ve zaaflarını tahlil etmede, kendi ihtiyaçlarını açıkça dile getirmekten çok daha ustaydılar. Yurtlarına barış getirmek için gerekli olan karşılıklı güven ortamını oluşturmak üzere bir araya gelmiş bir grup İsrailli ve Filistinli ile tanıştığımda da benzer bir durumla karşılaştım. Oturumu aynı sorularla açtım. Her birinizin neye ihtiyacı var? Ve bu ihtiyaçlarla bağlantılı olarak karşı taraftan istedikleriniz nedir? Doğrudan ihtiyaçlarını dile getirmek yerine Filistinli bir muhtar, "Aynı Naziler gibi davranıyorsunuz," diye söze başladı. Böyle bir cümle İsrailli grubun işbirliği yapmasını sağlamaya çok da uygun değildir. Neredeyse anında İsrailli bir kadın ayağa fırlayıp karşılık verdi. Muhtar, "Bu dediğin çok duyarsız sözler. Güven ve uyum oluşturmak için bir araya gelmiş bu insanlar sadece birer kere söz aldıktan sonra başlangıçtan daha beter bir noktaya gelmişlerdi. İnsanlar ihtiyaçlarını açıkça ifade etmek yerine birbirlerini eleştirip suçlamaya başlayınca sıklıkla böyle olur. Bu olayda kadın muhtara kendi ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda örneğin şöyle cevap verebilirdi. Diyalogumuzda daha fazla saygıya ihtiyacım var. Davranışlarımız hakkındaki düşüncelerinizi söylemek yerine sizleri rahatsız eden davranışlarımızın neler olduğunu söyler misiniz lütfen? Tekrar tekrar yaşadığım deneyimler gösterdi ki insanlar hatalarını birbirlerinin yüzüne vurmayı bırakıp da kendi ihtiyaçları üzerine konuşmaya başladıkları andan itibaren herkesin ihtiyacını gözetecek çarelerin bulunma olanağının büyük ölçüde arttığıdır. Aşağıda hepimizin aynı paylaştığı bazı temel insani ihtiyaçlar verilmiştir. Özerklik. Kendi hayallerini, hedeflerini ve değerlerini seçmek. Kendi hayallerini, hedeflerini ve değerlerini gerçekleştirme planlarını seçmek. Kutlama, anma. Hayatın yaratılmasını ve hayallerin gerçekleşmesini kutlamak. Sevdiklerimizin, hayallerimizin ve başka kayıplarımızın yasını tutmak. Bütünlük, gerçeklik, yaratıcılık, anlam, kendine değer verme. Karşılıklı bağlılık ve dayanışma. Kabul, takdir, yakınlık, topluluk, camia, cemaat, özenli olmak, gözetmek, gözetilmek. Hayatın zenginleşmesine katkıda bulunmak, hayata katkı sağlayan gücümüzü hayata geçirmek. Duygusal güvenlik, maddi güvenlik, empati, dürüstlük, sınırlarımıza dayandığımızda öğrenmemizi sağlayarak bizi güçlendiren dürüstlük. Sevgi, şefkat, önemsemek, güven vermek, dikkate almak, alınmak, saygı, destek, güvenmek, karşılıklı anlayış, içtenlik, sıcaklık, kolaylık, rahatlık, alan, eşit değerlilik, bağlantı, netlik, denge, istikrar, sürdürülebilirlik, oyun, eğlenmek, gülmek, şakalaşmak, mizah. Manevi birlik, içsel bağlılık, güzellik, uyum, ilham, düzen, barış, iç huzuru. Fiziksel, hava, besin, hareket, egzersiz, yaşamı tehdit eden virüs, bakteri, böcek, yırtıcı hayvanlar, özellikle de insanlar gibi canlılardan korunma. Dinlenme, rahatlama, cinselliğin ifadesi, barınma, dokunma, temas, su. 7. ayrımın sonu sayfa 73.